Ayrım 52 sayfa 545 bölüm 72 Toz. Manglerud Kilisesi ile otobanın arasında üzerinde çimen olmayan küçük bir çimenlikte iki adam dikiliyordu. Deri motosiklet ceketli adam uzun ince saçlarını yana atarak "Biz buraya yer piposu derdik. Bazen de yer nargilesi," dedi. "Yazın buraya yatıp elimizde ne varsa içerdik. Manglerud polis istasyonunun 50 metre uzağında." Sırıttı. Ben, Ulla, TV, onun sevgilisi ve birkaç kişi daha. Ne günlerdi ama. Roger Giendam not alırken adamın gözleri uzaklara daldı. Jules'ü bulmak kolay olmamıştı. Roger, uzun uğraşlar sonunda özgürlüğüne kavuşmuş bir adam olarak tüm günlerini geçirdiği, çiğnemelik tütün ve ekmek almak için uğradığı süpermarketten daha fazla uzaklaşmadığı Alnabru'da bir motosiklet kulübünde bulmuştu izini. Giendam, hapishanenin insanlara aşina oldukları çevreye, rutine ve güvenli alanlarına ne kadar bağımlı hale getirdiğine daha önce şahit olmuştu. Yine de Jules'ün geçmişiyle ilgili konuşmayı bu kadar istekli bir şekilde kabul etmesi garipti. Kilidi açan anahtar kelime Belman olmuştu. Ula benim kadınımdı ve Manglerud'da herkes Ula'ya aşık olduğu için bu inanılmaz güzel bir histi. Jules kendini doğrular gibi başını salladı ama hiçbiri o çocuk kadar kıskanç değildi. Mikael Belman mı? Jules başını iki yana salladı. Diğeri, onun yancısı, Beavis. Ne oldu? Jules avuçlarını açtı. Roger yara izlerini fark etmişti. Devamlı içeri girip çıkan bir hapishane gediklisi olduğu belliydi. Mikael Belman benzin çaldığımı ihbar etti. Zaten uyuşturucu yüzünden ertelenmiş bir cezam vardı. O yüzden doğruca hapse attılar. İçerideyken Belman'la Ulla'nın birlikte görüldüğü söylentilerini duyuyordum. Dışarı çıkınca Ulla'yı almaya gittim. Ama Beavis evin orada beni bekliyordu. Beni az kalsın öldürecekti. Ulla'nın artık onun ve Mikael'in olduğunu söyledi. Benim değil. Olur da onun etrafında dolaşırsam, Jules, kır ve kirli sakallı cılız boynunu işaret parmağıyla keser gibi yaptı. Düpedüz delilikti. Ödüm koptu. Beavis denen çocuğun beni neredeyse öldüreceğini kime anlattıysam inandıramadım. Salya akıta akıta Belman'ın peşinden giden salağın tekiydi çünkü. Az önce Ereğin'in miktarı ile ilgili bir şey demiştiniz, dedi Roger. Uyuşturucu davalarına karışmış insanlarla röportaj yaparken yanlış anlaşılmamak için argodan ziyade gerçek terimleri kullanmaya daima dikkat ederdi. Çünkü argo ifadeler çok hızlı değişir ve farklı yerlerde farklı anlamlara gelirlerdi. Mal kelimesi Hofseter'de kokain, Hellrut'ta eroin, Abitso'da ise kafayı güzel yapan her şey için kullanılırdı mesela. Hapse girdiğim yaz Ulla, TV ve sevgilisiyle beraber dördümüz Avrupa'da bisiklet turuna çıktık. Yanımıza Kopenhag'dan yarım kilo toz aldık. TV ve benim gibi bisikletçiler her sınır kapısında mutlaka kontrol ediliyordu. Biz de önden kızları yolluyorduk. Tanrım, yazlık kıyafetleri, mavi gözleri ve vajinalarında çeyrek kilo malla o kadar güzellerdi ki. Sonra o tozun büyük kısmını Tveita'da bir torbacıya satmıştık. Roger not alırken çok açık sözlüsünüz, dedi. Daha sonra değiştirmek için vajinalar kelimesini ve eroinin eş anlamlarından oluşan uzun listeye eklemek için tozu parantez içine aldı. Üzerinden çok zaman geçti. Artık bunun için hiçbirimizi tutuklayamazlar. Ama Tveita'daki torbacı yakalanmış. Malı kimden aldığını söylemesi karşılığında daha hafif bir ceza teklif edilmiş. Puş terif de haliyle ötmüş. Siz nereden biliyorsunuz? Birkaç sene sonra Ularsmo'da birlikte hapis yatarken bana kendi söyledi. Bok var gibi dördümüzün de adını ve adresini bir bir söylemiş. Ulla dahil. Bir tek vatandaşlık numaralarımız yokmuş. Şansımıza dosya rafa kaldırıldı. Roger hararetle not almayı sürdürdü. Peki bilin bakalım, Svotler karakolunda dosyaya kim bakmış? O torbacıyı kim sorguya çekmiş? Büyük olasılıkla dosyanın takibinin bırakılması, rafa kaldırılması için ısrar eden kimmiş? Ulla'yı kim kurtarmış? Bunu sizden duymak isterim Bay Jules. Memnuniyetle. O aşağılık hırsızın ta kendisiymiş. Mikael Belman. Son soru, dedi Roger. Kritik bir noktaya geldiğini biliyordu. Bu hikaye kanıtlanabilir miydi acaba? Kaynağı kontrol edilebilir miydi? Satıcının adını biliyor musunuz? Bunu söylemenizin hiçbir tehlikesi yok. Ayrıca adı hiçbir yerde anılmayacak. Yani onu ispiyonlayabilir miyim? Bunu mu soruyorsunuz? Jules kahkahayla güldü. Tabii ki. Roger adamın söylediği ismi boş bir sayfaya büyük harflerle yazarken çenesinin aralandığını hissetti. Gülümsüyordu. Kendini tutup ciddi bir ifade takındı. Ama o zevkin uzun bir süre yüzünden gitmeyeceğinden emindi. Bomba gibi bir haber yakalamanın zevkiydi bu. Yardımınız için teşekkür ederim, dedi. Ben teşekkür ederim, dedi Jules. Belman denen o herifin burnundan getirin, ödeşmiş olalım. Bu arada sadece meraktan soruyorum. Sizce satıcı size ele verdiğini neden söyledi? Korkuyordu da ondan. Korkuyor muydu? Neden? Çünkü çok şey biliyordu. Polis söylediğini yaparsa diye olayın başkaları tarafından da bilinmesini istiyordu. Belman onu tehdit mi etmiş? Belman değil, yancısı. Ulla'nın adını bir daha telaffuz ederse ağzına bir şey sokup onu susturacağını söylemiş. Hem de sonsuza dek. Bölüm 73. Tutuklama. Björnholm'ün Volvo Amazon'u tramvay durağının karşısındaki Riskospital'e saptı. Sigurd Atman elleri yün kabanın ceplerinde dikiliyordu. Harry arka koltuktan ona işaret etti. Sigurd ve Björn merhabalaştı. Ringway'ne çıktılar ve doğudaki Sinsen kavşağına doğru devam ettiler. Harry koltukların arasından öne eğildi. Okulda yaptığımız kimya deneyleri gibiydi. Reaksiyon için lazım olan tüm malzemeler vardı. Ama reaksiyonu başlatacak bir katalizör, dışarıdan eklenecek bir madde gerekiyordu. Benim de elimde yeterince bilgi vardı. Tek ihtiyacım olan onları doğru sırada birleştirmeme yardımcı olacak bir şeydi. Katalizörüm hasta bir adam. Kadın adam olarak bilinen bir katil oldu. Bir de barın rafında duran içki şişesi. Sigara içmemin mahsuru var mı? Kısa bir sessizlik oldu. Anladım. Neyse. Böylece Brin'deki tünelden geçtiler ve Rian kavşağına, oradan da Mangleru'da çıktılar. Truls Bernstein yarım bırakılan eski inşaat sahasında dikilerek Berman ailesinin tepetteki evine bakıyordu. Büyürlerken kim bilir kaç defa akşam yemeğini yediği, oyun oynadığı ve uyuduğu o eve Mikael ve Ulla yerleştiğinden beridir bir kez bile gitmemiş olması ne tuhaftı. Nedeni belliydi. Çağrılmamıştı hiç. Bazı günler hava kararmadan önce buraya gelip dikilir, bir anlığına onu görebilme umuduyla evi izlerdi. Kimsenin erişemediği o kişiyi. Daha doğrusu prens, yani Mikael dışında kimsenin erişemediği. Mikael biliyor mu diye düşündü bazen. Acaba bildiği için mi onu eve çağırmıyorlardı? Yoksa sadece Ulla mı biliyordu? Çok da fazla bir şey söylemeden Mikael'e çocukluk arkadaşı Beavis'la artık özel hayatlarında görüşmelerine gerek olmadığını anlatıyordu. En azından kariyer basamaklarını tırmanmaya başladığı, doğru insanlarla tanışıp etrafında doğru intiba bıraktığı bu günlerde. Unutulması gereken bir geçmişe sahip hayaletlerle haşır neşir olmak pek zekice bir taktik değildi ne de olsa. Ah, her şeyi gayet iyi anlıyordu. Anlayamadığı tek şey ise Ulla'nın neden apaçık bir gerçeği göremediğiydi. Onu asla incitmeyeceği gerçeğini. Tam tersi, onu ve Mikael'i yıllardır koruyan o değil miydi? Evet, oydu. Onları kollamış, her zaman arkalarını toplamıştı. Mutlulukları için hizmet etmişti. Aşkı o kadar büyüktü işte. O akşam pencerelerde ışık yanıyordu. Evde eğlence mi vardı? Yemek yiyip gülüyorlar, Manglerud'daki Winmopol'de asla bulunmayan pahalı şaraplarını içiyorlar ve yeni hayatlarını mı konuşuyorlardı? Ulla gülümsüyor, insana baktığında içini acıtan o güzel gözleri parlıyor muydu? Parayı bulup zengin olsa onunla da ilgilenir miydi? Böyle bir ihtimal var mıydı? Aslında her şey bu kadar basit miydi? Dinamitten delik deşik olmuş inşaat sahasının dibinde biraz daha dikildi. Sonra da yavaş adımlarla evin yolunu tuttu. Björnholm'un Amazon'u tüm görkemiyle Rien kavşağında dönüyordu. Tabelalardan biri Mangerut çıkışını gösteriyordu. ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu Sigurd Altman kapıya yaslanarak. ''Kardan adamın gitmemizi söylediği yere'' dedi Harry. ''Geçmişe.'' ''Çıkışı geçtiler.'' ''Buradan'' dedi Harry. Björn sağa saptı. ''E6'ya mı?'' ''Evet, doğuya gidiyoruz, Lisaran'a. Sen buraları iyi biliyorsun değil mi Sigurd?'' ''Öyle sarılır ama...'' ''Hikayemiz işte burada başlıyor'' dedi Harry. ''Yıllar önce bir dans salonunun önünde.'' Sana fotoğraflarını gösterdiğim parmağın sahibi olan, yani Tony Like, ormanın kenarında bölge polisi Sky'nin kızı Mia ile öpüşür. Mia'ya aşık olan Ole, Mia'ya bakmak için dışarı çıkar ve onları görür. Yıkılmış ve sinirlenmiş bir halde aşık olduğu kızı baştan çıkartan Tony'ye atılır. Ama bu esnada Tony'nin hiç bilinmeyen farklı bir yüzü ortaya çıkar. Herkesin beğendiği o güler yüzlü, etkileyici, romantik çocuk gider, yerine bir yırtıcı gelir. Ve tehdit edildiğini hisseden her hayvan gibi, Ole'yi, Mia'yı ve izleyen herkesi şoke eden bir öfke ve vahşetle saldırıya geçer. Öyle gözü döner ki bıçağı çıkarıp Ole'nin dilinin bir kısmını keser. Sonra da diğerleri onu Ole'nin üzerinden alır. Hiçbir kabahati olmamasına rağmen olaydan sonra yerin dibine geçen Ole olur. Karşılıksız aşkının öğrenilmesinin, taşralı bir çocuk olarak kız kavgasında bu denli aşağılanmasının ve yenilenin ebedi kanıtı olarak artık düzgün konuşamamasının utancına daha fazla dayanamaz. Sonunda kaçabildiği yere kadar kaçar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok, değil mi? Altman başını aşağı yukarı oynattı. Aradan yıllar geçer. Ole kendine başka bir yerde başka bir hayat kurar. Yetenekleri yüzünden sevilip takdir edildiği bir işte çalışmaya başlar. Az da olsa arkadaşı vardır ama ona yeter. Önemli olan geçmişini bilmemeleridir. Artık hayatında tek bir eksik vardır, bir kadın. Çöpçatan sitelerinden, ilanlardan, gittiği mekanlardan birileriyle tanışır. Fakat hiçbiri uzun sürmez. Sebebi dili değil. Yenilginin yükünü hala omuzlarında taşımasıdır. Çünkü kendini küçük görerek konuşmaya alışkanlık haline getirmiştir. Reddedilmeyi baştan kabullenir ve hiçbir kadın onu gerçekten istemediğinden, rol yaptıklarından şüphelenir. Bu onun kişiliği olmuştur artık. Ezikliğin kokusunu alanlarda haliyle kaçar. Sonra da bir gün bir şey olur. Bir kadınla tanışır ve kadın ondan kaçmaz. Hatta onun cinsel fantezilerini gerçekleştirmesine bile izin verir. Boş bir fabrikada sevişmek gibi. Ole, niyetinin ciddi olduğunu belli etmek için onu dağlarda bir kayak seyahatine davet eder. Kadının adı Adelvet Lesen'dir. Çok istemese de onunla gitmeyi kabul eder. Björnholm, Grönmö'ye doğru saptı. Yanan çöplerin dumanı havaya yükseliyordu. Dağlarda harika bir kayak seyahati yaparlar. Bir ihtimal. Belki de Adel sıkılır. Ne de olsa huzursuz biridir. Havas'taki kulübeye giderler. Onlardan başka 5 kişi vardır. Marit Olsen, Elias Skak, Borgnestein Mayer, Charlotte Loos ve odada bir tek başına ateşler içinde yatan hasta İskapeller. Akşam yemeğinden önce şömineyi yakarlar. Bazıları kendilerine kırmızı şarap koyarken bazıları doğruca uyumaya gider. Charlotte Loos gibi. Ole ise uyku tulumunda sevgilisi Adel'i bekler. Ama Adel'in yatmaya hiç niyeti yoktur. Belki de ezikliğin kokusunu geç de olsa o da almaya başlamıştır. Sonra bir şey olur. Gece vakti kulübeye son bir kişi daha gelir. Duvarlar ince olduğundan Ole oturma odasında yabancı bir adamın sesini duyar. Dona kalır. Bu en kötü kabuslarını ve en tatlı intikam rüyalarını süsleyen adamın sesidir. Önce inanamaz. Adam bir süre Marit Olsen'le konuşur. Ardından Adel'le. Ole, Adel'in güldüğünü duyar. İkisinin sesleri giderek kısılır. Ole, diğer herkesin yandaki odalara çekildiğini duyar. Ama Adel ve o tanıdık sesli adam hala oturma odasındadır. Biraz sonra onları artık duymamaya başlar. Ta ki kulağına dışarıdaki sesler gelene kadar. Gizlice dışarı bakar ve onları görür. Adel'in arzuyla dolu yüzüne, zevkle inlemelerine şahit olur. Artık imkansız bir şeyin gerçekleştiğini anlamıştır. Tarih tekerrür ediyordur. Adel'in arkasına geçip ona sahip olan adamı tanımıştır. Bu odur, Tony Like. Björnholm kaloriferi açtı. Harry tekrar arkasına yaslandı. Diğerleri ertesi sabah uyandığında Tony gitmiştir. Ole hiçbir şey olmamış gibi davranır. Çünkü artık daha güçlüdür. Yılların nefreti onu sağlam biri yapmıştır. Kulübedekilerin Adel'le Tony'nin yakınlaşmasını gördüğünü farkındadır. Eskiden olduğu gibi bir kere daha aşağılanmasına herkes şahit olmuştur. Ama Ole sakindir. Ne yapacağını biliyordur. Belki de vuracağı bu son darbe, yapacağı bu son atlayış için can atıyordur. 2 gün sonunda planı hazırdır. Havas'taki kulübeye döner, belki bir kar motosikleti kullanır ve konuk defterinden isimlerin yazılı olduğu sayfayı kopartır. Bu kez utancı yüzünden şahitlerden kaçan kişi olmayacaktır. Bunun acısını onlar çekecektir. Ve tabii Adel. Ama en büyük bedeli ödeyecek olan Tony'dir. Ole'nin omuzlarında taşıdığı utancı artık o devralacak, onun haysiyeti 2 paralık olacak, onun hayatı mahvolacak, platonik bir aşığın dilinin kesilmesine izin veren o insansız tanrının gazabına şimdi kendisi uğrayacaktır. Sigurd Altman kolu çevirerek pencereyi açtı ve uğultulu, yumuşak bir rüzgar arabanın içine doldu. Ole'nin ilk iş olarak kendine bir oda, rahatsız edilmeden ve fark edilmenin korkusunu yaşamadan çalışacağı bir karargah bulması gerekir. Haliyle aklına hayatının en mutlu gecesini yaşadığı boş fabrika gelir. Orada kurbanlar hakkında bilgi toplamaya ve planını detaylandırmaya başlar. İlk önce Adel Vettlesen'i öldürmek zorundadır. Havas'ta kalanlardan kimliğini bilen tek kişi odur. Ne de olsa kulübede kalanlar birbirlerinin isimlerini çok geçmeden unutacaktır ve konuk defterinden kopardığı sayfanın bir başka kopyası yoktur. Sigara konusunda emin miyiz çocuklar? Cevap yoktu. Harry içecekti. Böylece yeniden bir buluşma ayarlar. Onu bir arabayla alır. Arabanın içini önceden naylonla kaplamıştır. Tenha bir yere, muhtemelen Kadok fabrikasına giderler. Sarı saplı büyük bir bıçak çıkarır. Adele, Drammen'deki ev arkadaşına gösterecekmiş gibi bir kasportal yazdırır. Sonra da onu öldürür. Björnholm öksürdü ve vitesi küçülttü. Otopsiye göre bıçak şah damarına saplanmış. Arabadan iner. Adele'in yolcu koltuğunda boynunda bıçakla resmini çeker. İntikamını ve zaferini kanıtlamış olur. Kadok fabrikasındaki odanın duvarına ilk bu fotoğrafı asar. Arkalarından gelen bir araba onları solladı ve yanından geçerken korna çaldı. Onu öldürmek belki kolay olmuştur, belki de olmamıştır. Ama Adel'in kurbanlar arasındaki en önemlisi olduğunu farkındadır. Çok vakit geçirmemiş olsalar da arkadaşlarının ondan ne kadar bahsettiğini bilmiyordur. Tek bildiği, cesedi bulunursa ve ilişkileri ortaya çıkarsa terk edilmiş bir sevgilinin polis için bir numaralı şüpheli olacağıdır. Şahit bulunursa tabii. Öte yandan, uzak bir yerde kaybolduğu kanıtlanır ve bulunamazsa kendini sağlama alabilecektir. Mesela bir Afrika seyahatinde. Ole böylece Adel'in cesedini çok iyi bildiği bir yere, herkesin gitmekten çekindiği derin bir suya saklar. Hayalet gelinin olduğu pencerenin yakınına. Liseren Gölü'ndeki halat imalathanesine. Sonra Leipzig'e gider ve Adel'in adının yazdığı kartpostalı Ruanda'ya götürmesi, Adel'in ismiyle bir otelde kalması ve kartı Norveç'e postalaması için Julianne Verne adındaki hayat kadını tutar. Kadın Kongo'dan Ole'ye bir şey daha getirecektir. Bir cinayet silahı. Leopold'un elması. Bu silahı öylesine seçmemiştir elbette. Kongo ile bağlantısı bulunduğu için silah polisi sık sık Kongo'ya giden bir şüpheliye Tony Like'a yönlendirecektir. Leipzig'e döndüğünde Ole Giuliana'ya parasını verir. Belki de onu hemen o an öldürür. Giuliana korkudan titrerken onun tepesinde dikilir ve kadın gözyaşları içinde elmayı ağzına alırken ilk kez sadizmin zevkini tadar. Yıllardır tek başına kurduğu intikam hayalleriyle beslediği cinselliğe yakın bir haz yaşar. Sonra onu nehre atar ama ceset su yüzüne çıkınca bulunur. Harry derin bir nefes aldı. Yol daralmıştı. Giderek daha yaklaşan orman artık sık ağaçlarla yolun iki yanını kaplıyordu. Sonraki haftalarda Borgne Stenmeyer ve Charlotte Lawes öldürür. Adele ve Juliana'nın aksine onların cesetlerini saklamakla uğraşmaz. Ne var ki polis soruşturması onları Ole'nin beklediği gibi Tony Lyke'a yönlendirmemiştir. O yüzden öldürmeye, arkasında iz bırakıp onları Tony'ye doğru itmeye karar verir. Bir milletvekili olan Marit Olsen'i öldürür ve onu Frogner havuzunda teşhir eder. Artık polisin bu kadınlar arasındaki bağlantıyı çözüp Leopold'un elmasının sahibini bulmasını ister. Ama yine olmaz. Duruma müdahale etmesi, riski göze alıp onlara yardım eli uzatması gerektiğini fark eder. O yüzden Tony'nin Harmannavi'ndeki evine gidip çıkmasını bekler. Bodrum kapısından girip üst kattaki oturma odasına çıkar ve masada duran ev telefonundan bir sonraki kurbanı Elias Skog'u arar. Dışarı çıkarken sıradan bir haneye tecavüz gibi görünsün diye bir de bisiklet çalar. Oturma odasında bıraktığı parmak izleri umurunda değildir. Polisin alelade bir hırsızlık vakasını araştırmayacağından emindir. Ardından Stavanger'e gider. Burada sadist ruhu tamamen ortaya çıkar. Elias'ı küvete yapıştırarak ve musluğu açık bırakarak öldürür. Aha, benzin istasyonu acıkan var mı? Björnholm yavaşlamadı bile. Peki, daha sonra beklenmedik bir şey olur. Ole bir mektup alır, şantaj mektubunu. Gönderen kişi Ole'nin katil olduğunu biliyordur ve ondan para ister. Yoksa onu polise ihbar edecektir. Ole'nin ilk düşündüğü bu kişinin onu Havas'ta kaldığını bilen biri olduğudur. Yani geriye kalan iki kişiden biri. Ya İskapeler ya da Tony Lyke. İskapeleri eler. Kadın Avustralyalıdır, ülkesine dönmüştür ve Norveççe bir mektup yazması bile çok zordur. Geriye bir tek kişi kalır. Tony Lyke. Ne tesadüf ama. Kulübede hiç karşılaşmasalardı Adele birlikte olduğu sırada ona Ole'den bahsetmiş olabilir. Belki de Tony Ole'nin ismini konuk defterinde görmüştür. Sonuç olarak cinayetler gazetelerde yayınlandıkça Tony bir şekilde bağlantıyı tahmin etmiştir. Şantaj girişimi Tony'nin Kongo'daki projesine deliler gibi kaynak aradığını söyleyen finans haberleriyle de örtüşüyordur. Ole bir karara varır. Tony'nin utanç içindeki yaşamasını yeğlese de işler kontrolden çıkmadan ikinci seçeneğe yönelmek zorundadır. Tony ölmelidir. Peşine düşer. Tony devamlı gittiği yere yani Ustasya'da doğru yola çıkan trene binerken görür. O da gider. Kar motosikletinin izleri onu uçurumların ve yarıkların arasında kullanılmayan bir turist derneği kulübesine götürür ve Tony'yi orada bulur. Tony dans salonunda kavga ettiği ve dilini kestiği çocuğu görür görmez tanır. Onu neyin beklediğini anlar. Ole intikamını alır. Tony'ye işkence yapar, onu yakar. Belki şantaj meselesinde işbirliği yaptığı birilerinin olup olmadığını öğrenmek için. Belki de sadece zevkine. Altman kolu sertçe çevirip pencereyi kapattı. Soğuk dedi. Tüm bunlar olurken haberlerde İskapeler'in Havas'taki kulübede olduğunu duyar. Cinayetlerin çözülmesinin yakın olduğunu hisseder ama yakın ama aynı zamanda bir tuzak kokusu da alır. Kulübenin yukarısında yerlerin tehlikeli olduğunu söylediği bir kar yığınının olduğunu hatırlar. Kararını verir. Büyük ihtimalle Tony'yi rehber olarak yanına alıp Havas'taki kulübeye doğru yola çıkar ve dinamitle çığ düşürür. Sonra motosikletle geri döner. Tony'yi ölü ya da diri bir halde uçurumdan atar ve peşinden motosikleti yollar. Böylece olur da cesedi bulunursa kaza gibi görünecektir. Kendini yakan bir adam yardım ararken kaza geçirmiş gibi. Orman bitti ve yerini kırsal bir yerleşim yerine bıraktı. Üzerine ay vuran bir gölün yanından geçtiler. Ole kazanmıştır. Herkesi kandırmış, gözlerine perde çekmeyi başarmıştır. Oyundan zevk almaya, güçlü olmanın ve başkalarını yönetmenin tadını çıkarmaya başlamıştır. Böylece 8 kişinin kaderini tek bir büyük gösteride birbirine bağlamış bir yönetmen olarak biz de selamlamaya karar verir. Daha doğrusu beni. Bir grup evi, bir benzinliği ve alışveriş merkezini geride bıraktılar. Döner bir kavşaktan sola saptılar. Ole, Tony'nin sağ elinin orta parmağını keser. Lyke'ın telefonunu alır. O telefonla Ustoset'in merkezinden beni arar. Numaram rehberde olmasa da Tony Lyke'ın cep telefonunda kayıtlıdır. Ama mesaj bırakmaz. Belki bir anlık hevesle arayıp sonra vazgeçer. Ya da amacı kafamızı karıştırmaktır, dedi Björnholm. Ya da bize üstün olduğunu göstermek, dedi Harry. Bu yüzden Tony'nin kesik parmağını Emniyet Müdürlüğü binasının içine, kapımın dışına yani burnumuzun dibine bırakır. Bunu yapabileceğini bize ispatlamak için. O artık beyaz atlı prenstir. Utancından kurtulmuş, onunla alay edenlerden ve onları simgeleyen her şeyden ucunu almıştır. Tanıklardan, kaltaklardan, şehvetten. Ama sonra ummadığı bir gelişme olur. Kadok'taki karargaha bulunur. Aslında polisin elinde onu açığa çıkaracak bir ipucu hala yoktur. Ama tehlikeli biçimde yaklaşmaya başlamışlardır. O yüzden Ole müdürüne gider, biriken izin günlerini kullanacağını söyler. Uçağı bugünkü tarihten 2 gün sonrasınadır. Akşam 9 çeyrekte Stockholm aktarmalı Bangkok uçağı, dedi Bjornholm. Pekala, bu hikayedeki çoğu ayrıntıyı sadece tahminden ibaret ama yaklaştığımız kesin. İşte geldik. Björn yoldan saptı ve arabayı kızıl keresteli geniş bir binanın önünde çakıl taşlarını açıklığa sürdü. Pencereden hiçbirinde ışık yoktu ama giriş katın duvarlarına asılı tabelalar binanın bir köşesinde bir zamanlar market olduğunu gösteriyordu. Meydanın diğer ucunda 50 metre uzaklıkta bir sokak lambasının altında yeşil bir Cherokee Jeep duruyordu. Her şey durmuş gibiydi. Sesler, zaman, rüzgar. Cherokee'nin sürücü tarafındaki camdan lambanın ışığına doğru sigara dumanı yükseliyordu. Burası her şeyin başladığı yer, dedi Harry. Dans salonu. Oradaki kim? Diye sordu Altman başıyla cipi işaret ederek. Tanımadın mı? Harry sigara paketini çıkardı. Dudaklarının arasına bir tane koydu. Yakmadı. Ve cipten yükselen sigara dumanına iştahla baktı. Sokak lambası yanıltmış olabilir. Eski sokak lambalarının çoğunda sarı ışık olduğundan mavi bir arabayı yeşil gösterirler. Bu bir filmde vardı, dedi Altman. Tanrı'nın Vadisi'nde. Evet, güzel filmdir. Neredeyse Altman filmleri kadar güzel. Neredeyse. Ya da Sigurd Altman'ın gösterisi kadar. Sigurd cevap vermedi. Dedi Harry. Mutlu musun bakalım? İstediğin gibi bir başyapıt oldu mu Sigurd? Yoksa Ole Sigurd mu demeliydim? Ayrım sonu sayfa 558.